Ayrım 11. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 110. 14. Olga olsaydı, Minaev'in "yüreğimi kediler tırmalıyor" sözlerini sırf maskaralık olsun diye söylemiş olduğunu çok iyi anlardı. Savcı Mori ise bunu anlamadığından tutuklunun hareketleri karşısında aklı duracak gibi oluyordu. Kendisine gösterilen belgeleri okuyan Minaev bir kahkaha attı. İnsanın işinin hep iyi gitmesi, her konuda başarı kazanması olanaksızdır. Sizin terziye söyledim, çok güzel yol yapıyorsunuz siz ama sürüyle de zayıf yanlarınız var. Ne yolu? Diye sordu savcı. Ne ilgisi var yolun şimdi? Hiçbir ilgisi yok. Ama laf aramızda terzileriniz olağanüstü çalışıyorlar. Düşünün bir kez, düğmesini diksinler diye bir ceket veriyorsunuz kendilerine, bir de bakıyorsunuz ki ceketin içine neler neler dikmişler. Böyle artistlerin heykellerini dikmeli polisiniz. Sizden konuşma biçiminizi değiştirmenizi ve asıl soruna dönerek üzerinizde bulunan yönergelerden söz etmenizi rica ediyorum. Demin söyledim size, insanın her konuda işi rast gitmez diye. Terziler sizde edebiyatçılardan daha iyi çalışıyor. Bu belgeye ilişkin bir şey söylemeyeceğim size. Gerçekten de şimdi size Tennessee'deki fabrikaları havaya uçurmakla değil, Stalingrad'da fabrika kurmakla uğraştığımızı söylesem bana inanmazsınız. Siz büyük bir olasılıkla Stalingrad'da bulunmamışsınızdır. Bunun yerine her gün Times ya da Herald okumuşsunuzdur. Yalnız şu önünüzde duran yapıtın biçimi üzerine dikkatinizi çekmek cesaretinde bulunacağım. Yazar, siyasi komiser Bikov'un bana yardıma geleceğini yazıyor. Bikov, kuşkusuz çok yaygın bir soyadı ama siyasi komiserlik bizde uzun zaman önce kaldırıldı. Eğer bu gülüşlük sizi ikna etmiyorsa son paragrafa bir göz atmanızı rica edeceğim. Rusça metinde deniliyor ki, raporlar Tümen Generali Puçkovski'ye sunulacaktır. Bu aslı astarı olmayan sabotajlarla ilgili raporları kime sunacağımı anlayamadım ben. Çünkü siyasi komiserlik gibi Tümen Generalliği diye de bir şey yoktur bizde. Beni ordunuzdaki ünvanlar değil, Birleşik Devletler'de neyle uğraştığınız ilgilendiriyor. Merakınızı gidermeye hazırım. Ticaret temsilciliğinin hukuk danışmanı olarak tam 4 aydır ülkenizdeyim. 2 tane anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalardan biri ilgili firmanın siparişini yerine getiremeyeceğimizden dolayı feshedildi. Görevimin yanı sıra İngilizcemi ilerletmeye çalıştım ama gördüğünüz gibi henüz çok iyi olmaktan uzak. Arada bir sinemaya gittim ve son olarak bir elbise sipariş etmek aptallığında bulundum. Sizi tutuklamak zorundayım Mr. Minaev. Suçüstü yakalandınız siz. Eğer gerçekten hukukçuysanız sizi nelerin beklemekte olduğunu bilmeniz gerekir. Şaka yapılacak sıra değil. Sizinle aynı fikirdeyim. Ancak bu şaka değil, içler acısı bir trajedidir. Benim açımdan içler acısıdır. Çünkü tutuklu bulunmaktan hoşlanmıyorum. Sizin yurttaşlarınız açısından içler acısıdır. Çünkü insan Marksist olabilir, pragmatist olabilir, hatta Baptist olabilir. Baptizm, Hristiyanlıkta ergin yaşta vaftizi öngören ve bazı kilise dogmalarıyla ayinlerini yatsıyan bir sekt. Ama düzenbaz olamaz, olmamalıdır. Konuşmanın başında savcı alaylı alaylı gülümsüyor, elindeki kurşun kalemle masaya vuruyordu. Şimdi ise sabrı tükenmiş, hatta boynu kıpkırmızı kesilmiş ve şişmişti. Dar yakalığı şişen boynunu sıkıyordu. Şu anda içinde bulunduğunuz ülkenin ulusunu aşağılamaktan men ederim sizi. Kimseyi aşağılamak istediğim yok. Ben gerçekten hukukçuyum ve bu terzilerin sizi nedenli güçlü bir duruma soktuklarını çok iyi anlıyorum. Ne yapıp yapıp Amerikalıları bize karşı kışkırtmak istiyor bunlar. Savaş yıllarında siz ne yapıyordunuz bilmiyorum ama ben Stalingrad'daydım. İlk Amerikalıyla nasıl karşılaştığımı bugünkü gibi anımsıyorum. 945 Nisan'ıydı. Bir tutsak kampını almıştık. Boynuma sarıldı, vatandaşınız güldü. Gelmekle öyle iyi ettiniz ki, dedi. O zamanlar Amerikalıların beni hapse atacakları aklımın köşesinden bile geçmezdi. Elbette yalnızca beni amaçlıyor değildi bu hareket. Sıradan bir insanım ben. Ama siz onların cebime bu küçük kağıt parçalarını niçin koyduklarını gerçekten anlamıyor musunuz? Sizin rejiminiz benim hoşuma gitmeyebilir. Bizimki de sizin ama bombalarla yok olanlar rejimler değil küçük çocuklar. Savcı öfkeyle Minaev'in sözünü kesti. Burada miting yapmıyoruz. Bu olaylar Amerika'da başınıza geldiği için kendinizi mutlu saymalısınız. Bizim gerçekten çok ileri bir yargılama usulümüz vardır. Sizin bu sözleriniz tutanağa geçmeyecek. Ama ben davanızı mahkemeye intikal ettirmeden önce çok iyi düşünmenizi salık veririm size. Bill Koster'ın yeni makalesi şöyle başlıyordu. Sovyet casusu ister soytarılık yapıyor olsun, ister ajitasyon. biz ona Amerika Birleşik Devletleri'nin panayır şarlatanları için bir sahne olmadığını göstereceğiz. Bu adam Arlekin ünlüsünün kostümünü ve kızıl çiçeron cübbesini kürek mahkumlarının çubuklu gömlekleriyle değiştirmek zorunda kalacaktır. Minaev ne kadar yorgun olduğunu ancak hücresine dönünce anladı. 3 hafta önce anneciği ve Olga 30. yaş günü kutlamışlardı. Oysa kendisini tutuklayan polis şöyle konuşmuştu. 40 yaşlarında, saçları ağarmış ama yüzü genç, sempatik, hatta dış görünüşüne bakılırsa kızıl demeye bin şahit ister. Minaev gülümsedi ve sanki birdenbire gençleşti. Şık giyinmeyi sevmeme Gülerdan'cığım, ahmak olmasına ahmak ya, gene de yakışıklı derdi. Neme gerekti sanki mavi elbise? Grisi de pekala yakışıyordu. İşte sonucu. Savcı beyin inmesine yatkın. Yarın adama bir inme inerse bu kızın yüzünden oldum ben böyle diyecektir. Şimdiden bunu yazdığını görür gibiyim. Nereden baksan pis bir durum. Şurası kesin. Amatörlerin becerdiği bir iş değil bu. İpleri savaş kışkırtıcılarının elinde olan bir takım adamlar var. Bir türlü anlayamıyorum. Adamlar işten gayet iyi anlıyorlar. Üretimleri yerinde. Genel olarak kafaları da çalışıyor ama... Düşüncelerimi bu olgulardan biraz daha öteye götürdüm mü her şey sisler içinde yitiveriyor. Hitler'i hepten unuttu mu bu adamlar? Sözün doğrusu toy delikanlı bunlar daha. Anacığım son mektubunda gazeteleri okuyorum diye yazıyordu. Okuyorum ve hep düşünüyorum. Hiç mi utanma yok bu adamlarda? David Grigoryevich ölünceye değin bir an bile unutamadı Grisha'yı. Bunların ise akılları fikirleri savaşmakta. Zavallı anacığım nasıl daha heyecanlanacaktır şimdi? Dimitriciye birdenbire hapse düşerdi heyecanlanmaz mı hiç? Oysa 69 yaşında. Olga doktorun en önemlisi hiç heyecanlanmamalı dediğini yazıyordu. Söylemesi kolay. Sükunet en kıt bir meta oldu şimdilerde. Ya Olgacık ne yapıyordur ki şu sırada? Moskova'da gecenin ikisi şimdi. Elini yanağın altına koymuş uyuyordur. Çalar saati 7'ye kurmuştur. Saat çaldığında yataktan fırlayışını görmek isterdim. Mahmurluk akan sevimli yüzü bu dünyanın nesi harika bir türlü anlayamıyormuş gibi nasıl bir daha tatlılaşır? Saat 8'de enstitünün yolunu tutar. Gogol bulvarında yanlarında mini minileriyle neşeli anneler, öğrenciler, kahkahaları çın çın öten genç kızlar kalabalığına karışır. Burada nedense hiç bizdeki gibi kahkaha atılmıyor. Kim bilir belki de hoş karşılanmayan bir harekettir gülmek. Oh ne kadar uzak şu Moskova. Uçağa bin, karalar, bulutlar, okyanus. Uç ha uç. Üzerinden hızlı uçup geçtiğim başka bir şey değil de hayatın ta kendisi sanki. Olgu'ya yazmam da olanaksız. Öğrenirse üzülür kızcağız. Boş yere tutukladılar beni. Bu adamlar savaşmayı gerçekten düşünüyorlar mı? Osip'le birlikte siper edindiğimiz kurganın yanında bir makine tarım istasyonu yapmışlar. Hayret doğrusu. Çayırlar bitmiş oralarda. Çocuklar dolaşıyor. Burada ise bir bombadır tutturmuş gidiyor millet. Hiç kuşkusuz saldıracak olurlarsa dayanırız. Yalnız işin üzücü yanı yıkılıyor yapıyorsun, yıkılıyor yapıyorsun. Boşa gidiyor bütün emekler. Ne diyordu hele bunların senatörleri? Bizim dizellerimiz daha iyidir. Bizim elevatörlerimiz bir tanedir. Bizim elektrik süpürgelerimizin üzerine yoktur. Oysa kendisi aptalın, düzenbazın biri. Burada mühendisin birine Avrupa'yı görmek isteyip istemediğini sormuştum da. Düş kurmaya zamanım yok benim demişti. Dolar biriktiriyorum ben. Düşünmeye alışmış bir insan için burada yaşamak zor. Anlatayım desen imkanı yok anlamaz bizimkiler. İçlerinden biri bir dakika ama onların da Ford'larına diyecek yok doğrusu diye ortaya atılır. Anlatılamaz bu. İlle yaşamak gerek. Gökdelenlerin arasında uzayıp giden caddeleri, kalabalığı, gürültüsü, motor homurtuları, klakson sesleri, ruhsuzluk, Torricelli boşluğu. Buraya benim yollanmamı Gribachevski kıskanmıştı. Son derece ilginç bir yer. Oysa cehennem bile buradan daha ilginçtir. Evet, gerçi cehennemin kızartma tavaları biraz ilkelcedir ama buna karşılık da bunların şu senatörleriyle Belzebut arasında dağlar kadar fark vardır. Gribachevski'yi de gönderebilirlerdi ama dil bilmiyordu işte. Ben de İngilizceye ne halt etmeye böyle hırsla sarıldım bilmem ki. Keats, Shelley, Byron. Çevirilerinden okuyamaz mıydım yani? Hiç başlamasaymışım keşke şu dile. Ne diye Portekiz şiiri üzerine çalışmadığıma ya da kaktüs yetiştirmediğime hayret ediyorum. 30 yaşındayım. Oldukça ilerlemiş bir yaş sayılır bu. Öğrenimim var. Öyle sanıyorum ki bir de mesleğim var. Ama gel gör ki bir şeyler yapmak istiyor canım. Hem öyle böyle de değil. Roman yazmak istiyorum. Elbette bir şey çıkacak değil yazdığımdan ama şeytanlar dürtüyor işte. Anacığım derdi zaten. Sen benim hoppa, havai gönüllü oğulcuğumsun. Kızmıştı Olga birinde annemin bu sözüne. Hiç de değil. Ne hoppa ne de havai gönüllüdür o. Ama Olgacığın kendine göre nedenleri vardı. Minaev yeniden gülümsedi ve artık hiçbir şey düşünmedi. Olga ile birlikteydi şimdi ve ruhu anlatılmaz bir mutlulukla dolup taşıyordu. Şakacı yüzbaşının Desna Irmağı'nın sarp kıyısında aşkını söyleyerek ürkek telefoncu kızı korkutmasının üzerinden 5 yıl geçmişti. Ama daha dün tanışmışlar ve doya doya konuşup doya doya öpüşmemişler gibi geliyordu ikisine de. Minaev'e bazen güzel bir kızın var derlerdi. Buna hem sevinir hem de sanki bu büyük keşfini elinden almak istiyorlarmış gibi üzülürdü. Olga ise kimilerin şaşkınlığa, kimilerin korkuya bağladıkları hep o çocuksu hayretle dolu yüz ifadesini koruyordu. Minaev ara sıra ona takılır. Sen hiçbir zaman yaşıyor olduğuna alışamayacaksın derdi. Bir gün de şöyle demişti. Benim de alışamadığım bir şey var. Birbirimizi nasıl bulduk biz? Bu iş için elverişsiz bir yüzüm var. Kendim de hayret ediyorum. Hatta sanki kendimle alay ediyorum. Olga'ya olan aşkı huzur dolu bir çalışma düzeninin içine girmesine yardım etmişti. Ama kolay olmamıştı bu. Ölümle sıkı fıkı bir komşuluktan sonra, yürekleri allak bullak eden bir heyecan fırtınasından sonra, savaşla bunca içli dışlı bir dostluktan sonra, devletler hukuku çalışmaya başlamak, sınavlara girmek, bir kayıtsızlıkla yüz yüze gelmek, apartman komşularının ağız kavgalarını dinlemek zor olmuştu. Gülüyordu Minaev. Küçükken bana ders verir, bir şeyler öğretirlerdi. Bunun anlaşılmaz bir yanı yok ama şimdi de ehlileştirmeye başladılar. Öyleyse Olga, sen ve ben ikimiz o kurganın üzerinde gerçekten yabanileşmişiz. Osip mektup yazmada pek cimrice davranıyordu. Hala Almanya'daydı. Bir gün Leonize'den bir telgraf aldılar. Ekim bayramlarını kutluyor, Tiflis'e davet ediyordu onları. Tereşkoviç'in dul karısı Minaev'i arayıp bulmuş ve kocasının nasıl öldüğünü anlatmasını istemişti. Bu Minaev'in hayatının 4 yılını oluşturan günlerin bir yeniden anımsanmasıydı. Olga olmasaydı o günlerin anılarına kapılır giderdi. Pek seyrek söz ederlerdi Olga ile geçmişten. Ama Minaev, Olga'nın her şeyi anımsadığını, daha söze başlamasıyla kendisinin ne diyeceğini anladığını bilirdi. Geçen yaz bir haftalığına Stalingrad'a gitmişti Minaev. Kurganını, o küçük tepeciyi görmek istiyordu. Olga Moskova'da kalmıştı. Sınavları vardı. Minaev döndüğünde nasıl duruyor mu kurgan diye sormuştu. Minaev de kurganın yerine bir makine tarım istasyonu kurulmuş olduğunu, bu mevsim oradan bol ürün kalkacağını, eskiye ait herhangi bir şeyi tanımanın olanaksız olduğunu anlatmıştı. Şöyle ya da böyle, boşuna gitmişim ta oraya kadar. Yalnızca Zarubin'in mezarını bulabildim. Olga pedagoji enstitüsünde okuyordu. Yeni ilişkileri, yeni dostları vardı. Bu yeni dostlardan biri olan Jenya Jelaznova, Olga gibi geç bitirmişti enstitüyü. Savaş sırasında tank fabrikasında çalışmıştı. Tam savaş öncesinde daha gencecik bir kızken evlenmişti. Kocası sağ kalmış ve karısına karşı sevgisinden hiçbir şey yitirmeden dönmüştü. Jenya bir gün Olga'ya açılarak, ''Çok mutluyum kocamla.'' demişti. Ne var ki bazen cephe aklına geldi miydi, ağzını açıp bir şey söylemeden öylece oturuyor. Besbelli, anlatsa benim anlayamayacağımı düşünüyor. Olga ansızın, ''Anlayamazsın da.'' demişti. ''Ama üzülme Jenya, geçer bunlar, kendimden biliyorum ben.'' Olga hep Mitya'nın kendinden hiçbir gizlisi olmadığını düşünürdü. Ama yanılıyordu. Minaev bir kitap yazmak istediğinde ona hiç söz etmemiş, defterlerden koparıp sık bir yazıyla doldurdu, tomar tomar sayfaları ona hiç göstermemişti. Plansız, pasajsız, öylece yazıp gidiyordu. Çoğu kez yazdıklarını hemen yırtıyordu. Örneğin, havan ateşi altında dişlerini gıcırtatarak somurtup duran ama tam bu sırada küçük bir demet beyaz papatya görünce içlendiğini gizlemeye çalışan Osip'i anlatan bölümü onlarca kez yazmış yırtmıştı. Sonra Ivan Shapovalov'un Maşenka'sını nasıl anımsadığını ve Osip'in Ivan'ın kendisini ve tüm ötekilerin daha savaşın bittiği gün nasıl büyük, nasıl derin bir barış, dinginlik, huzur inancına kapıldıklarını bir türlü yazamıyordu. Ve defterini kapatırken öfkeyle söylenirdi. Şu yazarlar neden hep garip bir şekilde söz ederler savaştan? Savaşmadıklarından mı acaba, yoksa öyle yazmaları gerektiğinden mi? Tüm olup bitenler hem gerçek hem de öyle değilmiş gibi. Osip'in de nutuk atma alışkanlığı vardı. Ama 42'de o bile sustu. Şimdi ise önüne gelen nutuk çekiyor. Oysa Stalingrad sessizdi. Yani cehennemi bir gürültü vardı ama insanlar ya söverler ya da susarlardı. Konuşmaya 43'te başlanıldı. Yoksa hiç mi girmesem şu işe? Yazar değilim üstelik. İlk karşılaşacağım eleştirmen yerden yere çalacaktır beni. Zaten bu eleştirmen milleti saldıracak bir şey çıksın diye pusuda bekler hep. O sipe belki bir gün bir roman yazacağımı ama bunun şu ya da bu konu üzerine değil, yalnızca insanlar üzerine olacağını söylemiştim. Ama bu komünizme geçtiğimiz zaman başkaları yazacak. Biz ise endişe verici bir şekilde başladık ve herhalde öyle de bitireceğiz. İleride insanlar kafalarını patlatacaklar. Bu adamlar nasıl dayanmışlar, nasıl karşı koymuşlar bunca şeye diye. Belki insan bile değillerdi. Hani şairin birinin dediği gibi onlardan çok güzel çivi yapılırdı. İyi ama biz demir miyiz? Öyleyse neden bir tren düdüğü tarifsiz kederlere boğuyor bizi ve yüreğimiz göğsümüzden fırlayacakmış gibi oluyor? Bizim Osip'i, Zarubin'i, Magarezze'yi, Lina'yı, özellikle bunlar gibi olanlar iyi dayanmışlardı çünkü. Hüzünleriyle, fıkralarıyla, kıskançlıklarıyla, o yürekten gelen saçmalamalarıyla bizim nasıl karşı koyduğumuzu, dayandığımızı merak edip, belki de insan değillerdi diyecek olan ileriki kuşaklara gösterebilmek neyi olurdu? Tutuklandığı sırada polisin Minayev'in elinden aldığı küçük defterinde birkaç kısa not vardı. Hücumdan önceki son dakikaları aklında tutmaya çalışan binbaşı, açık, belirli bir şekilde bir çayır kuşunun titrek sesini duydu. Bu binbaşı için o dakikaların belki de en korkunç olayıydı. Samsonov, çayır kuşu sıcağı alamettir dedi. Sonra da koşarak hücuma kalktılar. Derken Samsonov bir çığlık attı ve ellerini karnına götürerek yere yıkıldı. Binbaşı suçlu suçlu gülümseyerek, sol tarafı tutun dedi. Burada elma ağacı var. Oysa herkes havan ateşi altında elma ağacından bir tek dalın bile kalmayacağını çok iyi biliyordu. Rostovsev uzun uzun söğüp saydıktan sonra elma ağacının altına oturdu ve hemen yatıştı. Yarın %100 bir mektup alacağım. Kostya korkudan kımıldamanın bile kendisi için mümkün olmadığını hissediyordu. Ayakları, elleri keçe gibi olmuştu. Kafasında yalnızca bir düşünce vardı: bağırmamak. 2 saat sonra binbaşı onu kutlarken o hala kendinde değildi. Kulağına bir madalya sözcüğü çalınınca titredi. Bu madalyayı bana şeytan kazandırdı binbaşı yoldaş. Binbaşı komünistler ileri diye bağırdığında ilk sıvışan çavuş Belkin oldu. Sonra da kendini şöyle savundu: ben partisizim ama o alçak herif gidecek tabii parti üyesi. Tertemiz, yalın bir aşk bizimkisi dedi Vera. Eğer ölürsek mesele yok ama sağ kalırsak durumu açıklayacak bir şeyler uydurmamız gerekecek. Savcı Mori, Minayev'e tüm bu notların ne anlama geldiğini sordu. Baştan beri sorulan her soruyu istekle yanıtlayan Minayev'in kaşları çatıldı. Bu benim özel işimdir. Birden içine bir kurt düştü savcının. Sakın birer şifre olmasın da bunlar. Kendilerine bu sansasyonel olayla ilgili her gün yeni bir şeyler verilmesini bekleyen gazeteler, Minayev'in not defterinin soruşturma açısından son derece ilginç bazı noktaları içerdiğini halka duyurmak için sabırsızlanıp duruyorlardı. Bu gazetecilerden biri, ki redaktörü savcının kayınbiraderi olurdu, şöyle yazmıştı: Sovyet casusuna bağlı tüm şebeke ele geçmek üzere. Polis Kostya, Vera, Samsonov, Takma adlı kişileri arıyor. Gece Minayev hiç uyumadı. Hiçbir zaman yollamayacağı, hatta kağıt üzerine bile geçirmeyeceği bir mektup yazdı kafasının içinde. Sevgili Olgacığım, başıma gelen tatsız olaydan haberin vardır herhalde. Kaderin ya da daha doğrusu FBI'nin bir cilvesiyle koskoca Tennessee eyaletinin alın yazısı benim cebimden çıktı. Senin de hemen anlayacağın gibi uluslararası bir konu haline gelmem benim gururlu olmamdan değil, buralı politika cambazların beni Şamaroğlan'ı olarak kullanmalarındandır. Ama bu işte benim de suçum yok değil. 4 yıl savaşmış olmama rağmen iğneye iplik takmak bile benim için beceriklilik ya da el uzluğu konusunda hala bir rekordur. Bundan dolayıdır ki Amerikan tarzı yaşayış biçiminin gayretkeş bir savunucusundan düğmemi dikmesini rica ettim. Olgacığım, benim için hiç endişelenme. Onlara nasıl davranmam gerekiyorsa o şekilde davranıyorum. Savcı kudurmuş bir su aygırına benziyor. Ona politikanın ABC'sini öğretmeye çalıştım ama yararsız. Anacığımı yatıştır ve ona hemen döneceğimi, diplomatik kariyerimin kopan bir düğme yüzünden sona erdiğini söyle. Her şeye rağmen burada dinleniyorum. Azabekov'dan ayrıldıktan sonra işlerim pek çoktu. Oysa burada ne telefon, ne radyo, ne de ziyaretçiler var. Tam anlamıyla ölü burada saatlerim. Oturuyor ve seni düşünüyorum. Bazen gülüyor, bazen kaygıyla alnını buruşturuyor, bazen de hayret ediyorsun. Sana duyurmak istemediğim bir şey vardı ama bu mektubu hiçbir zaman okuyamayacağına göre söyleyebilirim. Bir kitap yazmak istiyorum. Kurganımız ve genel olarak hayat üzerine. Bilmiyorum, sana anlatmış mıydım? Orel Savaşı sırasındaydı. İstihkam Birliği'nden bir binbaşı Osip'in yanına gelmişti. Adamın Pushkin'e benzediğini söylemiştim Osip'e. İsabet almış bir tankın yanında, başını geriye atmış, gözleri hafif kısık, öyle heyecanla konuşuyordu ki. Bilmiyorum neden söz ediyordu. Yolun mayından henüz temizlenemediğinden falan belki. Ama öyle coşku dolu, öyle heyecanlıydı ki. İşte bunu yazmak istiyorum, bu şiiri. Tatlı aşkım, büyük keşfim, biricik Olgacığım, sen burada da benimlesin. Ne kadar zaman birlikte olduk biz seninle? Bir gün mü, sonsuz mu? Bilmiyorum. Bildiğim önümüzde büyük fırtınaların, büyük acıların, büyük mutlulukların olduğudur. Gardiyan gözetleme penceresinden içeriye baktı ve şaşkınlıkla geri çekildi. Tüm kenti havaya uçurmaya hazırlanan adam gülüyordu. Neden ikide bir de gülüyordu acaba? Rahatı kaçmıştı gardiyanın. Hemen sinyalizasyon sistemini yeniden gözden geçirmeye gitti. 11. ayrımın sonu sayfa 119.